Ayrı Mutuz Dokuz, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, Sayfa 474, 38. Bölüm. Wallander ve Martinson pazar sabahı tam 8'de emniyet binasındaki kantinin koridorunda burun buruna geldi. Sanki tam da bu zaman ve mekan içinde önceden sözleşmişlerdi. Koridorun iki ters ucundan kantine yürüdükleri için Wallander düello yapıyorlarmış gibi hissetti. Ancak silahlarını çekmek yerine birbirlerine kısaca baş selamı verip kahve almak için içeriye girdiler. Kahve makinesi gene bozulmuştu. Önüne elle yasılıp yapıştırılmış notu okudular. Martinson'un bir gözü mor, alt dudağı şişti. "Bunun yanına bırakmayacağım," dedi Martinson. "Önce şu dosyayı kapatalım da." "Sana yumruk atmam hataydı," dedi Wallander. "Sadece bunun için pişman olabilirim." Daha fazla konuşmadılar. Hanson içeri girip onları huzursuzca izledi. Wallander tekrar toplantı odasına taşınmaktansa toplantıyı kantinde yapmayı önerdi. Hanson bir demlik su kaynatmaya başladı ve kendi özel zulasından onlara kahve yapmayı teklif etti. Tam kahveyi koyarlarken Höglund geldi. Wallander, Cheng denen adamın ölümünü ona herhalde Hanson'un haber verdiğini tahmin ediyordu. Ancak Martinson haber vermişti. Wallander ona aralarındaki kavgadan bahsetmediğini çıkardı. Fakat Martinson'un artık kadına yeni bir soğuklukla baktığını fark etti. Muhtemelen dün gecenin kalanında kimin onu Wallander'e ispiyonlayabileceğini çözmekle geçirmişti. Alfredson da aralarına katılınca toplantıyı açmaya hazırdılar. Wallander Hanson'dan Victorson'a bir gece evvelki olayları özetlemesini istedi. Savcılığın her şeyden haberdar olması şimdi çok önemliydi. Günün ilerleyen saatlerinde büyük ihtimalle bir basın toplantısı düzenlenecekti. Ama bununla emniyet müdürü Holgersson ilgilenecekti. Wallander Höglund'dan vakti varsa ona yardım etmesini istedi. Höglund şaşırmıştı. "Ama ben orada bile değildim ki." "Hiçbir şey söylemene gerek yok. Sadece Holgersson'un neler dediğini duyabilmen için orada olmanı istiyorum. Özellikle de aptalca bir şey söylemeye kalkarsa." Bu sonuncu yorumu karşısında Höglund'un nutku tutulmuştu. Daha önce hiç kimse onun Holgersson'u böyle açık açık eleştirdiğini duymamıştı. Wallander adına önceden planlanmış bir şey değildi bu, ağzından kaçmıştı. Yine bir yorgunluk, tükenmişlik, hatta belki yaşlanma hissi duydu. Tabii ki ileri yaşı bu kadar dobra konuşmasının mazeretiydi. En acil konuya geçti. "Tüm çalışmalarımızı Falk'ın bilgisayarı etrafında yoğunlaştırmalıyız. Her ne programlanmışsa artık. 20 Ekim günü harekete geçecek. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenmemiz için 16 saatimiz kaldı." "Modin nerede?" dedi Hanson. Wallander kahvesinin son yudumunu içip ayağa kalktı. "Onu almaya ben gideceğim. Haydi başlayalım millet." Kantinden teker teker çıkarlarken Höglund onu kolundan tuttu. Wallander silkelenmeye çalıştı. "Şimdi olmaz. Modin'i almam lazım." "Nerede ki?" "Bir arkadaşımın yanında." "Senden başkası almaya gidemez mi?" "Tabii ki gidebilir ama kafamı toplamak için zamana ihtiyacım var. Elimizdeki kısacık süreyi en etkili nasıl kullanırız? Cheng'in ölmüş olması ne anlama geliyor?"
"Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum."
Wallander durdu. "Tamam," dedi. "5 dakikam var."
"Sanırım en önemli soruyu ortaya atmadık hala."
"Neymiş o soru?"
"Neden seni değil de kendini vurdu?"
Wallander sinir olmaya başlıyordu. Her şeye sinir oluyordu. Herkese gıcıktı. Bunu gizleme zahmetine girmedi. "Senin bu konuda fikrin ne?"
"Ben orada değildim. Orada olaylar nasıl görünüyordu ya da tam olarak ne yaşandı bilmiyorum. Fakat öyle bir insan için bile kendi kafana sıkmak bayağı yürek ister."
"Sen nereden biliyorsun?"
"Onca yıldan sonra sen de kabul etmelisin ki yeteri kadar tecrübe sahibiyim."
Wallander cevabını verirken kadına bir nutuk çektiğinin farkındaydı ama kendini tutamadı. "Peki senin tecrüben bu meselede işe yarar mı?"
"Bahsettiğimiz bu kişi ölmeden önce en az iki kişiyi öldürdü ve beni öldürmek için de bir saniye tereddüt etmedi. Asıl amacı neydi bilmiyoruz ama son derece gözünü karartmış biri olmalı. Olaylar şöyle gelişti, helikopterin geldiğini duydu, gördü ve vaktinde kaçamayacağını anladı. Bu vakadaki sorumluların son derece fanatik olduklarını biliyoruz. O durumda yapabileceği tek bir şey vardı, o da onu yaptı." Höglund bir şey daha söylemek istediyse de Wallander çoktan ön kapının yolunu tutmuştu. Modini almam gerek dedi. Daha sonra konuşuruz. Eğer sistem hala çökmediyse tabii. Wallander emniyetten ayrıldı. Saat 9'a çeyrek vardı. Wallander aceleyle gidiyordu. Arabayı son sürat kullandı. Bir ara bir yabani tavşanı ezmemek için direksiyonu kırıp savruldu. Ama arka tekerlerinden biri hayvana çarptı. Wallander dikiz aynasından baktığında tavşanın bacaklarının seyirdiğini gördü ama durmadı. Yeager's Road'daki eve saat 10:20 kala ulaştı. Elvira kapıyı daha çalar çalmaz açtı. Dışarı çıkacakmış gibi giyinmişti ama Wallander onun çok yorgun olduğunu anlayabiliyordu. Bir bakıma Wallander'in onu son görüşünden bu yana farklıydı ama gülüşü aynıydı. Elvira ona kahve teklif etti. Wallander kadının arkasına doğru bakınca Robert Modi'nin mutfakta çay içtiğini gördü. Wallander o anda onunla oturup bir fincan kahve içmek için neler vermezdi ama bu teklifini geri çevirdi. Çok az zamanları vardı. Elvira ısrar etti, koluna girip onu neredeyse mutfağa çekti. Wallander Elvira'nın çaktırmadan kol saatine baktığını gördü. Bu dikkatini çekmişti. Kalmamı istiyor diye düşündü ama çok uzun değil. Başka birisinin gelmesini bekliyordu. Tekrar hayır, teşekkürler deyip Modi'ne hazırlanmasını söyledi. Hep acelesi olan insanların yanında ben de gergin oluyorum diye serzenişte bulundu Elvira, Modin mutfaktan çıkarken. O zaman ilk kusurumu buldun demektir dedi Wallander. Özür dilerim ama elimde değil. Modin'e üstatta şimdi ihtiyacımız var. Nedir bu kadar acil olan? Açıklayacak zamanım yok dedi Wallander. Sadece 20 Ekim'le ilgili kaygılı olduğumuzu söylemekle yetineceğim. Yani yarın. Wallander tüm yorgunluğuna rağmen Elvira'nın yüzünden hafif bir kaygı belirtisi geçtiğini fark etti. Sonra kadın gene gülümsedi. Wallander belki de bir şeyden korktuğunu düşündü ama bunu da sonradan unuttu. Modin merdivenlerden indi. Her bir elinde bir laptop taşıyordu. ''Seni tekrar ne zaman görebileceğim?'' dedi Elvira. ''Seni ararım'' dedi Wallander. ''Henüz bilmiyorum.'' Biraz daha yavaş bir hızla üst ada döndüler. Erkenden kalktım dedi Modin. Denemek istediğim yeni fikirler buldum. Wallander ona gece olan biteni anlatmayı düşündü ama beklemeye karar verdi. Şimdilik Modin'in tek noktaya odaklanması önemliydi. Sessizce arabayı sürmeye devam etti. Wallander'in Modin'e yeni fikirlerinin ne olduğunu sorması anlamsızdı. Ne de olsa vereceği cevapları hiç anlamayacaktı. Wallander'in tavşan ezdiği noktaya geldiler. Bir grup karga yerden havalandı. Tavşan çoktan parçalanıp tanınmayacak hale getirilmişti. Wallander Modin'e hayvanı kendisinin ezdiğini söyledi. ''Bu yol üstünde yüzlerce yabani tavşan ölüsü görürsün'' dedi Wallander. ''Ama asıl kendin ezdiğin zaman görürsün.'' Modin dönüp ona uzun uzun baktı. ''Son kısmı tekrar eder misin? Tavşanlarla ilgili olanı.'' Wallander söylediklerini tekrar etti. ''Aynen'' dedi Modin. ''İşte bu, tabii ya.'' Wallander soru sorar gibi ona baktı. ''Falk'ın bilgisayarında aradığımız şeyi düşünüyorum'' dedi Modin. ''Şu şekilde düşünmeliyiz bence. Belki de daha önce hiç fark etmeden yüzlerce defa gördüğümüz bir şeyi aramalıyız.'' Arkasından Modin düşüncelere daldı. Wallander Modin'in ne kastettiğini tam anlamamıştı. Saat 11'de Wallander arabayla Runnerstrømstorg'da durdu. Buradan itibaren Alfred Son ve Modin'in Martinson'un yardımıyla yapacaklarına bel bağlamak durumundaydı. Yapabileceği en faydalı şey soruşturmaya dışarıdan bakıp diğerleriyle elektronik diyara dalabileceğini düşünmemekti. Martinson ve Alfred Son'un Modin'e dün gece olanları anlatmamayı akıl etmelerini umdu. Aslında Martinson'u kenara çekip Modin'in dün gece olanlardan haberi olmadığını söylemeliydi. Ama ona elzem konular dışında bir cümle daha kurmaya tahammülü yoktu. Saat 11'de de masanın etrafında toplandıklarında, demek ki tarih resmen 20 Ekim olana kadar 13 saatimiz var. Uzun lafın kısası zaman bizim için çok değerli.
''Neyberg aradı'' dedi Martinson lafını kesip.
''Ne dedi?''
''Fazla bir şey demedi. Silah 9 milimetre makar olmuş. Appelberg caddesinde kullanılan silahın aynısı olduğunu düşünüyormuş.''
''Adamın üstünden kimlik çıkmış mı?''
''Üç farklı pasaportu varmış. Koreli, Taylandlı ve garip bir şekilde Romanyalı.''
''Angola kimliği yok muydu?''
''Hayır.'' ''Neyberg'le konuşmaya gidiyorum'' dedi Wallander ama önce genel yorumlarını yineledi. Modin bilgisayar başında sabırsızca oturuyordu.
20 Ekim'e sadece 13 saatimiz kaldı diye tekrar etti. Şimdi temel 3 ilgi noktamız var. Diğer her şey bekleyebilir.
Wallander etrafına baktı. Martinson'un yüzünde hiçbir ifade yoktu. Alt dudağındaki şişlik mavimsiydi.
İlk soru, 20 Ekim doğru tarih mi değil mi dedi Wallander. Eğer öyleyse o gün ne olacak? Buradan yola çıkarsak sonraki soru şu. Eğer bir şey olacaksa bunu nasıl engelleyebiliriz? Bu üç nokta haricinde hiçbir şeyin önemi yok.
Yurt dışından hiç cevap gelmedi dedi Alfredson.
Wallander birdenbire dünyanın dört bir yanındaki polis örgütlerine gönderilmeden önce imzalaması gereken belgeyi hatırladı. Martinson onun aklından geçenleri okumuşa benziyordu.
Ben imzaladım zaman kaybetmemek için.
Wallander başıyla onayladı. Cevap yazan kimse olmadı mı ya da başka bilgi isteyen?
Henüz hayır ama yeni yolladık ve bugün pazar.
Yani şimdilik bir başımızayız.
Wallander Modin'e baktı. Robert yolda bana bazı yeni fikirleri olduğunu anlattı. Umarım yeni şeyler öğrenebilirsiniz.
Tarihin 20 Ekim olduğundan eminim ben dedi Modin.
Senin işin hepimizi ikna etmek.
Bir saat lazım dedi Modin.
Tam 13 saatimiz var dedi Wallander. Şimdilik bundan daha fazlasını bilmediğimizi varsayalım.
Wallander oradan ayrıldı. Şu anda yapabileceği en iyi şey onları kendi haline bırakmaktı. Emniyete gitti. İlk işi tuvalete gitmek oldu. Son günlerde çok sık çişe çıkıyordu. Dudakları da kuruyordu. Şeker hastalığını ihmal ettiğinin işaretleriydi bunlar. Tuvaletten çıkıp odasına gitti ve koltuğuna oturdu. Gözden kaçırdım ne diye sordu kendi kendine. Tüm bunların içinde hepsini tek hamlede bir araya getirecek bir ipucu var mı? Kafasında dönen düşünceler birbiriyle bağlantı kuramadan yüzdü durdu. Ardından düşünceleri Malmö'ye döndü. Elvira bu sabah bir değişik görünüyordu. Wallander ne olduğunu tam anlayamıyordu ama bir şey olduğunu biliyordu ve bu onu endişelendiriyordu. İstediği en son şey Elvira'nın şu evrede onda kusur bulmaya başlamasıydı. Belki de Robert'i onun evine götürmek hataydı. Belki de kadını hayatının sert gerçeklerine fazla erken dahil etmişti.
Wallander aklındaki bu fikirlerden silkinmeye çalıştı. Emniyete varınca Hanson'u aradı. Odasında Martinson'un derlediği bir listeden şirketleri araştırıyordu. Wallander ona nasıl gittiğini sorduğunda Hanson umutsuzca başını salladı.
Hiçbir ipin ucu diğerine bağlanmıyor dedi. Tek ortak payda hepsinin finans kuruluşu olmaları. Daha doğrusu çoğu arada bir tane telekomünikasyon ve bir uydu şirketi var.
Wallander kaşlarını çattı. En sonuncu neydi?
Atlanta'da Telsat İletişim diye bir uydu şirketi.
Yani üretici değil.
Anladığım kadarıyla bir dizi iletişim uydusuna yayın platformu kiralayan bir yer.
Telekomünikasyon şirketi için mantıklı.
Bence finansal şirketlere bile uyarlanabilir. Ne de olsa onlar da büyük miktarda elektronik para transferi yapıyor.
Wallander'in aklına bir fikir geldi. Uydu şirketlerinden Angola'yı kapsayan var mı diye bir bakar mısın?
Hanson bilgisayarın tuşlarına bastı. Wallander, Martinson'u beklediğinden biraz daha uzun süre beklemesi gerektiğini fark etti.
Uydular tüm dünyayı kapsıyor dedi sonunda. Kutupları bile...
Wallander başıyla onayladı. Bir anlamı olabilir dedi. Martinson'u arayıp haber ver.
Hanson fırsattan istifade başka bir şey sordu.
Dün geceki haliniz neydi öyle?
Martinson'un zırvalıkları biter mi dedi Wallander. Ama bırakalım bunları şimdi.
Müdür Holgersson öğleden sonra saat 2'de bir basın toplantısı düzenledi. Öncesinde Wallander'e ulaşmaya çalışmıştı ama Wallander Höglund'dan odasında olmadığını söylemesini istemişti. Wallander uzun süre pencere kenarında durup su kulesine baktı. Bulutlar kaybolmuştu. Soğuk ve ayaz bir Ekim günüydü. Wallander saat 3'te daha fazla dayanamayıp Runnerstorg'a geri döndü. Yeni bir rakam kombinasyonunu nasıl yorumlamaları gerektiği üzerine ateşli bir tartışmanın tam ortasına düştü. Modin Wallander'i de dahil etmeye çalıştıysa da Wallander başını iki yana salladı. Saat 5'te dışarı çıkıp kendine bir hamburger aldı. Emniyete dönünce Elvira'yı aradı ama telefonunu açan olmadı. Telesekreteri bile cevapsızdı. Wallander anında kıskançlık krizine girdi ama üstünde duramayacak kadar yorgun ve aklı başka yerdeydi. Saat 6.30'da damdan düşer gibi Ebba çıka geldi. Modin için yiyecek bir şeyler getirmişti.
Wallander Hanson'dan onu Runnerström Storg'a götürmesini istedi. Sonrasında ona yeterince teşekkür etmediğini fark etti. Akşam saat 7'de Runnerström Storg'daki ekibi aradı. Martinson cevap verdi. Konuşmaları çok kısa sürdü. Hala Wallander'in tek bir sorusunu bile yanıtlayacak durumda değillerdi. Wallander telefonu elinden bıraktı. Hanson'u bulmaya gitti. Hanson da kan çanağı gözlerle bilgisayarın karşısında oturuyordu. Wallander yurt dışından herhangi bir cevap geldi mi diye sordu. Hanson tek bir kelimeyle cevap verdi. Maalesef. Tam o anda Wallander'in öfkeden gözü döndü. Hanson'un odasındaki sandalyelerden birini tuttuğu gibi duvara çaldı. Sonra da odadan çıktı. Akşam 8'de tekrar Hanson'un odasındaydı. ''Haydi Runnerström Storg'a gidelim.'' dedi. ''Bu şekilde devam edemeyiz. Nerede durduğumuz hakkında bir fikrimiz olmalı.'' Giderken Höglund'un odasına uğradılar. Kadın masasında yarı uyur vaziyetteydi. Arabada konuşmadan gittiler. Daireye ulaştıklarında Modi'nin duvarın dibinde yerde, Martinson'un ise sandalyede oturduğunu, Alfredson'un ise yere boylu boyunca uzandığını gördüler. Wallander daha önce yorgunluktan bitmiş bu kadar ruhsuz bir ekibin amiri olmuş muydum diye düşündü. Fiziksel yorgunluğun dün geceki olaylardan ziyade gelişme kaydedemeyişlerinden kaynaklandığını farkındaydı. Keşke gerçeğe birkaç adım daha yaklaşmış olsalardı. Keşke o duvarı kırabilselerdi. O zaman her biri yeterli enerjiyi toplardı. Ancak şimdilik odadaki hakim ruh ümitsizlikti. Wallander bilgisayar başına oturdu, diğerleri etrafına toplandılar. Sadece Martinson arka planda durdu. ''Nerede olduğumuzu bir özetleyelim.'' dedi. ''Son durum nedir?'' ''Bahsi geçen tarihin 20 Ekim olduğunu gösteren bazı işaretler var.'' dedi Alfredson. ''Ancak olayın meydana geleceği saate dair kesin bir bilgimiz yok. O yüzden gece yarısını vurunca mı meydana gelecek, daha sonra mı kestiremiyoruz?'' Büyük ihtimalle kimliğini belirlediğimiz bu finansal kurumları hedef alan bir çeşit bilgisayar virüsü söz konusu. Çoğunluğu çok büyük ve güçlü kuruluşlar olduğu için parayla ilgili bir mesele olduğunu varsayıyoruz. Ama elektronik bir banka soygunundan mı bahsediyoruz onu bilmiyoruz. Olabilecek en kötü olay nedir dedi Wallander. Dünya finans piyasalarının çöküşü. Peki bu mümkün mü? Bu noktanın üstünden daha önce geçtik. Eğer piyasalar önemli ölçüde sekteye uğrarsa ya da dolar olağanüstü bir dalgalanma yaşarsa mesela halkta müthiş bir paniğe yol açabilir ve bunu kontrol etmek çok güç olur. Öyle olacak işte dedi Modin. Herkes dönüp ona baktı. Wallander'in yanında bağdaş kurmuş oturuyordu. Neden öyle diyorsun? Bunu kanıtlayan bir şey mi var elinde? Hayır elimde bir şey yok ama bence bu öylesine büyük bir olay ki biz bile hayal edemeyiz. İş işten geçmeden ne olacağını bu ipuçlarından çıkaramayacağız. Nasıl başlıyor böyle işler? Bir başlangıç noktası yok mu? Bir düğmeye falan basılmayacak mı? Tahminimce tehdit olarak bile görmeyeceğimiz son derece sıradan bir hareketle başlayacak. Şu kahve makinesi örneği gibi dedi Hanson. Şu anda tek yapabileceğimiz devam etmek dedi Wallander. Başka seçeneğimiz yok. ''Malmö'de birkaç tane disket bıraktım.'' dedi Modin. ''Çalışmaya devam edebilmem için bana onlar lazım.'' ''Bir araba yollatıp aldırırım senin için.'' ''Ben de gideceğim.'' dedi Modin. ''Bir dışarı çıkmam lazım. Ayrıca Malmö'de geç saatlere kadar açık olan ve benim sevdiğim yemekleri yapan bir yer biliyorum.'' Wallander başıyla onaylayıp ayağa kalktı. Hanson Modin'i Malmö'ye götürmesi için bir devriye arabası çağırdı. Wallander Elvira'yı aradı. Hat meşguldü. Wallander tekrar aradı. Bu sefer cevap verdi Elvira. Wallander olanları anlattı. Modin'in geri gelip bıraktığı disketleri alacağını söyledi. Elvira sorun değil dedi. Sesi gene normal geliyordu. Sen de geliyor musun dedi. Maalesef benim şimdi vaktim yok. Nedenini sormayacağım. Teşekkür ederim. Açıklaması fazla uzun sürer. Alfredson ve Martinson yine Falk'ın bilgisayarına girmişti. Wallander, Hanson ve Höglund emniyete döndüler. Wallander odasına girince telefon çaldı. Danışma arıyordu. Bir ziyaretçisi gelmişti. ''Kimmiş, konu neymiş?'' diye sordu Wallander. ''Son derece meşgulüm.'' ''Komşun olduğunu söylüyor. Bayan Hartman diye birisi.'' Wallander evine bir şey oldu diye endişelendi. Birkaç yıl önce çok kötü bir su sızıntısı yaşanmıştı. Bayan Hartman onun alt katında oturan dul bir kadındı. O zaman da kadın emniyete uğramıştı. Hemen geliyorum dedi Wallander. Bekleme salonuna ulaştığında Bayan Hartman korkularını giderebildi. Su sızıntısı yoktu. Sadece posta kutusuna onun için bir zarf bırakılmıştı.
''Postanın ne yüzünden?'' diye şikayet etti kadın. ''Herhalde cuma günü geldi ama ben yoktum ve bugün döndüm. Önemli olabilir diye düşündüm.''
''Bu kadar zahmete girmeseydiniz ta buralara kadar.'' dedi Vallender. ''Bana çok nadiren acilen okumam gereken önemli postalar gelir.''
Bayan Hartman çıktıktan sonra Vallender odasına dönüp mektubu açtı. Zarfta gönderici adresi yer almıyordu. Ne şaşırtıcıydı ki mektup çöp çatanlık ajansındandı. Üyeliği için teşekkür ediyor, gelen cevapları ona göndereceklerini söylüyorlardı.
Vallender mektubu buruşturup çöp kutusuna attı. 2 saniye boyunca beyni bomboştu, kaşlarını çattı. Mektubu çöp sepetinden çıkardı, eliyle düzeltip tekrar okudu. Sonra zarfı aradı. Hala nedenini tam bilmiyordu. Uzun bir süre posta puluna baktı. Mektup perşembe günü postalanmıştı.
Vallender'in beyni hala boştu.
Perşembe? Çöp çatanlık ajansı bilgilerinin kayıtlarına girildiğini şimdi haber veriyordu.
Ancak o güne değin Vallender çoktan Elvira Linfeld'den cevap almıştı.
Mektubu doğrudan kapısına bırakılmıştı damgasız bir zarfla.
Vallender'in aklında düşünceler girdap gibi dönmeye başladı.
39. ayrımın sonu. Sayfa 486.